Ayrım 31. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele 1915-1916 Cilt 1. James Bryce, Arnold Toynbee, sayfa 420. 50. Kafkasya ve Türk Ermenistan'ındaki Ermeni göçmenlere yardım örgütlerinin faaliyetleriyle ilgili rapor. Batum 3 Ocak 1916 tarihli. Bir nolu telgrafla Konsolos Stevens tarafından İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gönderilmiştir. Kafkasya'daki Ermeni örgütleri geçen Temmuz ayının ilk günlerinde buraya ilk gelişlerinden beri Hristiyan sığınmacıların yaşam koşullarıyla yakından ilgileniyorlardı ve hala aynı çalışmaları sürdürüyorlar. Türk Ermenistan'ından ve İran'dan gelip Kafkasya'ya sığınan kurbanların sayısı kaba bir tahminle 150 bin kadar sanılıyor. Yine de Rusya sınırını aşan sığınmacıların sayısının bundan daha fazla olduğunu düşünmek için nedenler var. Göçmenlerin çoğu Erivan vilayetinde ve özellikle Eçmiyatzin vilayeti ve civarındaki kasaba ve köylerde yerleşmiş bulunuyor. Bu kadar kalabalık bir yığını evlerde barındırmak mümkün değildi. Bu yüzden sığınmacılar koşullara göre Eçmiyatzin manastırı çevresindeki avlularda, açık arazilerde kaldılar. Eçmiyatzin'den Tiflis'teki yardım komitesine gönderilen günlük telgraflarda sığınmacıların içinde yaşadığı gerçekten çok zor durum anlatılıyordu. Günde 350-400 ölüm vakası oluyordu. Açıkta kaldıkları, sefalet içinde yaşadıkları ve açlık çektikleri için ölüyordu sığınmacılar. O zamanlarda yardım çalışmaları kısmen Kafkasya Savaş Kurbanlarına Yardım Komitesi, kısmen de Kızıl Aç Derneği tarafından yürütülüyordu. Kısa bir zaman sonra birçok başka kamu kuruluşu yardım çalışmalarına katıldı. Bu çeşitli örgütlerin birleştirilen çabaları durumu düzeltmekte pek bir işe yaramadı. Ellerindeki olanaklar azdı, muazzam sayıdaki göçmenlere yetecek kadar olmaktan uzaktı. Göçmenlerin sayısı ise durmaksızın artıyordu. Hele geçen yaz Kafkasya cephesindeki şiddetli çarpışmalar sonucu bölgeden kaçanlar çok olmuştu. Bu arada sığınmacıların içinde yaşadığı sağlıksız koşullar aşırı sıcakla birleşince günden güne daha korkunç bir hal alıyordu. Dizanteri, lekeli humma, kızamık, difteri ve kolera, hepsi de salgın hastalık biçiminde sığınmacıların sayısını hızla azaltıyordu. Bu alarma geçirici duruma rağmen acınacak koşulları düzeltmeye yetecek miktarda yardım fonu bulunamıyordu. Sonunda tüm Rusya Şehir Meclisleri Birliği, Kafkasya Seksiyonu durumu hızla araştırdıktan sonra sığınmacıların ihtiyacı olan paraya yaklaşık 1.103.250 rubleye, yani 110.325 sterlin olarak hesapladı. Bu para seksiyon tarafından başlıca örgütlerden istendi. Bu para daha sonra postayla Kafkasya'ya gönderildi ve sığınmacıların acil ihtiyaçları karşılandı. Benimsenen geçici önlemler Kafkasya örgütlerine konu üzerinde düşünmek ve yardım çalışmalarıyla bağlantılı olarak daha sonra yapılacak eylemler hakkında bir karara varmak için kısa bir zaman sağladı. Buna uygun olarak sığınmacıların acil ihtiyaçlarını karşılamak için bazı önlemler alındı. Tüm Kafkasya, Rusya ve başka ülkeler halklarına yapılan çağrılara karşılık olarak özel olarak paralar toplandı. Rus hükümeti önemli miktarda parayla katkıda bulundu. Daha sonraları İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden de büyük miktarda para gönderildi. Bu paralarla yardım çalışmaları geniş bir ölçüye yayıldı, sığınmacıların ihtiyaçları daha yakından izlendi. Fakat kaçakların ihtiyaçları hala büyük mikyastaydı. Daha çok, çok para gerekliydi. Maddi gereksinimler için ek paralar büyük ölçüde şehir meclisine verilen bir dizi yeni görev yüzünden harcanıp gidiyordu. Şehir meclisinin sorumluluğu ağırdı ve göçmenlere yardım görevi Kafkasya bölgesiyle sınırlı değildi. Oldukça çok sayıda göçmen son zamanlarda evlerine dönmeye başladı. Ve Culfa Van, Iğdır Van yolları derhal şehir meclisi Kafkasya seksiyonunun denetimi altına girdi. Bu iki yol üzerinde çeşitli noktalarda seyyar mutfaklar ve konaklama istasyonları kuruldu. Uzun bir süre için bunların gideri şehir meclisine ait olacaktı. Ülkelerinde can güvenliğinin yeniden sağlanmasıyla göçmenler arasında yurtlarına dönme eğilimi de artmıştı. Culfa Van yönündeki seyyar mutfak ve konaklama istasyonlarının şehir meclisi Kafkasya Komitesi'nin temsilcilerinin rehberliğinde örgütlendiği rapor edildi. Bu çalışma askeri yetkililerin yönetiminde ve onların tavsiyelerine uyularak tam bir uyum içinde yürütüldü. Şehir meclisi Van'daki sığınmacılar için 200 yataklı bir hastane donatıp açmayı da üstlendi. Bunun masraflarını da şehir meclisi karşıladı. şehir meclisinin görevleri bununla bitmiyordu. Çünkü genel valilik yetkililerinden sığınmacılara yardım çalışmaları kapsamında yeni fonksiyonların yerine getirilmesine ilişkin emirler geliyordu. Bu kurumun yaptığı bütün işlerde olduğu gibi büyük bir enerjiyle bu görevlerin yerine getirilmesinde de karşılaşılan güçlüklerin üstesinden geliniyordu. Aşağıda şehir meclisi tarafından açılan ve sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanmasına hizmet eden tıbbi yardım ve seyyar mutfak istasyonlarının listesi veriliyor ve bulundukları yerler belirtiliyor. 1. Hastaneler. 1. Sığınmacıların ilk yerleştikleri noktalardaki sağlık kurumları. A. Eçmiyadzin'dekiler. Manastıra ve ona bağlı akademiye ait birçok binadan oluşan bir hastane, geçici olarak kadın erkek hastalar ve çocuklar için toplam 570 yataklı duruma getirilmiş. 5 no'lu servis kolera vakalarına ayrılmış. Şimdi bu hastalık ortadan kalktığından burada tedavi olan hasta yok. 70 no'lu servisteki boş yataklarda lekeli humma hastaları yatıyor. Sahra Hastanesi ekibi, bir yüksek rütbeli askeri doktor yardımcısı ve birçok kompetan sağlık görevlisine oluşuyor, manastıra ait arazide yerleşmiş bulunan sığınmacılar arasındaki hastalara bakıyor. Manastırdan 3 mil uzaklıkta Eçmiyadzin tren istasyonuna giden yol üzerinde karantina merkezi kurulmuş bulunuyor. Bu noktada sağlıklı göçmenler 4-5 gün karantinaya tabi tutuluyor, daha sonra Elizabethpol vilayetine doğru yola çıkıyorlar. Bu yolculuk sırasında göçmenlere bir askeri doktor ve 2 profesyonel yardımcısı eşlik ediyor. B. Iğdır'daki hastaneler. Geçici olarak işgal edilen bir binada 100 yataklı bir hastane kurulmuş durumda. Bu noktadan 3,5 mil uzaklıkta Plur denilen köyde de 50 yataklı bir hastane var. C. Erivan'daki hastaneler. Geçici olarak kiralanan özel evlerde kurulan sağlık merkezinde 20 yatak var. Bu hastaneye bağlı olarak geçici bir karantina istasyonu da kurulmuş durumda. 2 yardımcı askeri doktor bu karantina istasyonunda görev yapıyor. Bunlar göçmenlere Elizabethpol vilayetindeki yerleşim merkezlerine kadar eşlik ediyor. D. Aleksandropol'deki hastaneler. Geçici olarak kiralanan bir binada tecrit bölümüyle birlikte 200 yataklı bir hastane kurulmuştur. Elizabethpol bölgesinin sınırları içinde askeri doktorların gözetiminde birçok tıbbi yardım istasyonu kurulmuştur. 2. İleri göç hatlarında. A. Nijni Ahdi, 50 yataklı bir hastane. Yardımcı askeri doktorların Elenovka ve Çibuhli'deki istasyonları. B. Delican, 50 yataklı bir hastane. 3. Sığınmacıların az çok yerleştikleri yerlerde. A. Novo Bayezid, Erivan, 50 yataklı bir hastane. B. Annenfeld, 80 yataklı bir hastane. C. Kedabek, 50 yataklı bir hastane. Hastanelerdeki toplam yatak sayısı, Eçmiyadzin'deki kolera koğuşundaki 70 yatak dahil 1450. Not, şehir meclisi tarafından bulunan yardım fonları şimdi Katolikos tarafından askeriyeye verilen bir binanın sığınmacıların ihtiyaçlarına göre restore edilmesine harcanıyor. İkinci kısım, seyyar mutfak istasyonları. 1. Sığınmacıların kullandığı demir yolu hatları üzerindekiler. Eçmiyadzin yakınlarındaki karantina istasyonunda ve Agdalia ve Annenfeld'deki istasyonlarda. 2. Sığınmacıların kullandığı şoseler üzerindekiler. Parakar, Erivan, Novo Nikolayevska, Aylar, Suhoy Fontan, Nijni Ahdi, Elenovka, Çubuklu, Delican, Tarsaçay, Kervansaray ve Uzuntal'da. Bu seyyar mutfak istasyonlarında sığınmacılara ekmek ve sıcak yemek dağıtılıyor. Sığınmacılar bu noktalarda bekledikleri sürece bir çatı altında kiraladıkları bir barakada kalıyorlar. Culfa'da yardım fonu sayesinde 10 bin ruble, yani 1000 sterlin, Piskopos Nerses tarafından Nesturi mezhebinden olanlar için ayrı bir seyyar mutfak istasyonu kuruldu. Üçüncü kısım, sığınmacıların barınaklarındaki sağlıksız koşullar nedeniyle ve göçmenlerin hijyeni bakımından. 1. 3 dezenfekte etme istasyonu kuruldu. Bunlardan birincisi Eçmiyadzin'de faaliyete geçirildi. Bu istasyon mezarlıkları, çöplükleri, hastaneleri, bulaşıcı hastalık olanları ve buna benzer yerleri dezenfekte ediyor ve sığınmacıların üstünü başına dezenfekte etmek için bir oda açmış bulunuyor. Bu istasyonun görevlileri bir askeri doktorun gözetiminde vazifelerini yapıyorlar. İkinci istasyon Iğdır'da, üçüncüsü Erivan'da. Bu son iki istasyonun görevi birincisinin aynı ve çalıştıkları ekipler arasında da benzerlik var. 2. Bina inşa müfrezesi. Bu müfreze sığınmacıların yerleştikleri merkezlerde geçici nitelikte bir hamam ve çamaşırhane inşa etmekle görevlendirildi. Bu müfrezede bir şef, iki asistan, bir inşaat ustası, iki sobacı, iki makine montajcısı, bir tenekeci ve iki kaba işler yapan marangoz bulunuyor. Bu müfreze, Annenfeld'de bir Türk hamamı ve bir de çamaşırhane kurdu. Aynı hamamdan bir de Çubuklu da inşa edildi ve Kedabek'te bir Türk hamamı ile bir çamaşırhane açıldı. Aynı şekilde buna benzer çalışmalar Delican, Elenovka, Nijni Ahti, Iğdır, Eçmiyatzin ile çevresi ve Aleksandropol'deki gümrü müfrezeleri tarafından da yapılıyor. Müfrezeler bir dizi buharlı, formalinli, dezenfekte odaları inşa etmek için emir almış bulunuyor. Bu tip bir oda Erivan'da da inşa ediliyor. 3. Sıcak tutacak iç çamaşırı ve giyim eşyası birçok yerde sığınmacılara dağıtıldı. Giyeceklerin masrafı yukarıda da belirtildiği gibi 66 bin ruble, yani 6600 sterlin tuttu. Bu para bazı yardım örgütlerinden ve bireysel bağışta bulunan yardımseverlerden elde edildi. Kışlık paltolar ve sıcak tutacak giysilere 11.996 ruble, yani 1200 sterlin harcandı. Bunları da şehir meclisine bağlı yardım komitesi geçenlerde sığınmacılara dağıttı. Yukarıda anlatılan ve az çok tamamlanmış bulunan yardım çalışmaları dışında, ihtiyaçlar şehir meclisini İran topraklarında da yardım çalışmaları yapmaya zorladı. Ve Salmas'ta 110 yataklı bir hastane kurulup donatıldı. Sığınmacıların yaşadığı bölgelerde küçük hastaneler ve dispanserler kurulması önerilince, göçmenlere yardımla ilgili bu gibi uğraşlar kısa sürede şehir meclisi tarafından ele alındı. 11 bin, 12 bin kadar göçmenin Eleşkirt ve Van vilayetine geri döndüğü sanılıyor. 2 bin, 3 bin kadar orta gelir düzeyindeki muhacir de Tiflis ve Bakü valilikleri tarafından barındırılmak üzere yerleştirilmiş bulunuyor. Sığınmacıları beslemek için şehir meclisinin yaptığı masraflar insan başına günde 18-19 kapik olarak tahmin ediliyor. Sığınmacılara dağıtılan tayın miktarları şöyle. Ekmek 108 libre, 7.20 ruble, et 20 libre, 3 ruble, pirinç 10 libre, 1.20, patates, soğan, tuz, biber 0.60, yakacak odun, turba, kömür 1.70, çay 8'de 1 libre 0.25, şeker 4.5 libre 1.13, yerleşim kira giderleri 1, yönetsel giderler 2. Toplam 100 sığınmacının günlük masrafı 18.08 ruble ya da kişi başına 18.008 kapik. Valiliğin tayını günde kişi başına 1 dolar libre ya da para olarak günde kişi başına 15 kapik ve ayda 4,5 ruble. Fakat valiliğin yiyecekleri gerekli yerlere gönderip dağıtma yöntemi çok yanlış. Demir yolu olmadığından ve yardım komitesinin paraları geç teslim etmesi yüzünden bu kaynaktan yardım uman sığınmacılar sık sık günlerce hatta aylarca ekmeksiz kalıyorlardı. Aşağıdaki liste bu ülkede yardım çalışmaları yapan kuruluşları gösteriyor. Eçmiyatzin Kardeşlik Derneği, Tiflis Ermeni Merkez Yardım Komitesi, Moskova Ermeni Kızıl Aç Komitesi, Rus Kızıl Aç Derneği ve sığınmacıların barındığı birçok köydeki komünler. Eçmiyatzin Kardeşlik Derneği, Katolikos'un başkanlığında Iğdır, Erivan, Aleksandropol, Kars, Nahçıvan, Novo Bayezid ve Kara Kilise'deki şubeleri yönetiyor. Bu derneğin yardım çalışmaları 1915 Mart'ında başladı. Bu tarihten beri çok miktarda giyecek, ilaç ve sığınmacılara dağıtılan daha başka ihtiyaç maddelerinin dışında Iğdır'da bir tıbbi yardım birliği kuruldu ve bütün bunlara Kardeşlik Derneği 900 bin ruble, yani 9 bin sterlin harcadı. Bunlar tüm dünyada Ermeni milliyetinden olan kişiler tarafından gönüllü yardım olarak sağlandı. Fakat özellikle Rusya İmparatorluğundan Petrograd, Moskova, Harkov ve benzeri kentlerden çok yardım geldi. Kardeşlik Derneği düzenli şekilde un dağıttı, para yardımı yattı ve sığınmacılara giyecekler sağladı. Iğdır, Eçmiyatzin ve Aleksandropol'de çeşitli yerlerde hastaneler açtı. Özel bir tıbbi yardım sistemi geliştirdi, yetim ve öksüz çocuklar için yetimhaneler, okullar ve atölyeler açılmasını sağladı. Kısacası bu kurumun yardım çalışmalarının örgütlenişi iyiydi. Ermeni göçmenler arasında çalışma yapan en önemli hayır kurumlarından biriydi. Tiflis Ermeni Merkez Komitesi de 10 yıldan beri yardım çalışmaları yapıyordu. Bu kurumun da kendi hastanesi ve seyyar mutfakları vardı. Erivan vilayetinde yerleşmiş bulunan Ermeni sığınmacılar için işbirliği içinde yapılan çalışmalarda 200 bin ruble yani 2000 sterlin harcanmıştı. Gerekli para fonları Kafkasya'daki Ermeni toplumu mensubu kişiler arasında gönüllü olanlardan toplanmıştı. Moskova Ermeni Kızılaç Komitesi. Bu kurumun çalışmalarının örgütlenmesi de Erivan Valiliği üstlenmişti. Komite geçen Nisan ayında faaliyete geçti. Eçmiyadzin'de ve Markar Aştarak Arzabatlı köylerde 4 sağlık ocağı veya seyyar mutfaklar kuruldu. Bir askeri doktor, 2 yardımcısı ve çok sayıda kompetan sağlık görevlisiyle hemşireden oluşan sağlık ekibinin yanında birçok hasta bakıcı ve memur bu sağlık ocaklarına atandı. Acil durumlarda bu örgüt müdahale ediyordu. Bu komite 300 bin ruble yani 30 bin sterlin harcadı. Bütün bu paralar Moskova'daki Ermeni kolonisi tarafından sağlandı. Aştar'da bu komite tarafından bir yetimhane oluşturuldu. Ayrıca okul ve atölye de vardı. Yine bu örgütün Aştar'da bir un deposu ve yiyecek stokları vardı. Sığınmacılara dernek tarafından Makarda ve Eleşkirt Vadisi'ndeki öteki 8 köyde yiyecek yardımı yapılıyordu. Bu anlatılanlar komitenin yalnızca en önemli görevlerinden bazılarıydı. Başka yollardan da sığınmacıların yardımına koşuluyordu. Komitenin Arzap'ta bir hastanesi de vardı. 1915 Ağustos'unda tüm Rusya Kızılaç Derneği sığınmacılarla ilgili çalışma alanına girdi ve Iğdır'da bir tıbbi gözlem noktası açtı. Burada çalışanlar bir müdür, bir askeri doktor, 2 yardımcısı ve 19 askeri sağlık görevlisiydi. Geçen Eylül ayında bu kurum 18.598 porsiyon akşam yemeği ve 16.775 porsiyon çay dağıttı. Ayrıca 4.652 sığınmacıya tıbbi yardımda bulunuldu. 1915 Ekim'inde Kızılaç Derneği Iğdır bölgesinde her gün 850-900 sığınmacıyı doyurdu. Bu derneğin kurduğu sağlık ocakları iyi örgütlüydü, temiz ve düzenli iş yapıyorlardı. Dernek Iğdır'da bir dispanser ve malzeme deposu da açmıştı. Akşam yemekleri ve çay servislerinin bedeli kişi başına günde 17-18 kapik olarak tahmin edilmektedir. Köy komünleri. Sığınmacıların barındığı bütün köylerin köylüleri onları evlerinde misafir etmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllü olmuşlardı. Bu köylerde göçmenler sıcak birer yuva buldular, sık sık sıcak yemeklerle doyuruldular, ev sahipleri yoksul olduğundan imkanları kısıtlı olmakla birlikte onlara iyi baktılar. Görünüşte önemsiz olmakla birlikte köylülerin sığınmacılara yardımları çok büyük bir değer taşıyordu. Bu hayırseverlik ancak köylülüğün geleneksel iyi niyeti, yardımseverliği hesaba katıldığında anlaşılabilir. Kuşkusuz köylülerin bu yardımları kamu kurumlarını yüz binlerce rublelik masraflardan kurtarıyordu. Diğer bir deyişle bu yoksul köylülerin hayırseverliği büyük miktarda para toplanmasını gereksiz kıldı. Yoksa bu para yardımı da çeşitli kuruluşlardan elde edilmeye çalışılacaktı. Geçenlerde sığınmacıların yaşadığı bölgelerde inceleme gezisi yapan Prens A.M. Argudinski, Dolgorukov'un önerisine göre yardım çalışmaları aşağıdaki önlemler alınarak etkili hale getirilebilecekti. 1. Annenfeld'deki hastaneye 30 yatak daha eklenmeliydi. Barsum ve Kedabek'te inşa edilmekte olan hamamlar tamamlanmalı, Çardaklı'da bir hamam inşa edilmeliydi. 2. Bir askeri doktor, 2 yardımcı doktor ve 2 hemşireden oluşan bir sağlık ekibi, ayrıca bir asistan askeri doktor ve 3 hemşire ile birlikte 30 ek yataklı koğuştan sorumlu olmalıydı. Bu görevler derhal Annenfeld'e atanmalıydı. Hastanedeki ek 30 yatak için gerekli donanım, taburcu olacak hastalara verilmek üzere giyim eşyası ve iç çamaşırları da derhal temin edilmeliydi. 3. Erivan ve Elizabethpol vilayetlerinden yöneticiler tarafından daha çok göçmen gönderildiği takdirde Annenfeld ve Evlak'ta ek binalar yapılmalı, bunlar ısıtılmalı ve sığınmacılar bir çatı altında barındırılmalıydı. Çok basit bir tarzda olsa bile bu evler sığınmacıların rahatını sağlayacak şekilde döşenmeliydi. 4. Annenfeld, Evlak ve Elizabethpol'da yürüyüş halindeki göçmenlere yardım etmek üzere seyyar mutfaklar kurulmalıydı. 5. Çaykent ve Elizabethpol bölgesinde küçük hastaneler açılmalı, Cevanşir ve Şuşa kasabalarında da birer hastane kurulmalıydı. 6. Sığınmacıların kaldığı yerlerde seyyar sağlık müfrezeleri ve mutfaklar bulundurulmalıydı. 7. Annenfeld kolonisinde ve Evlak tren istasyonunda sığınmacıların dağıtımını sağlayan sürekli merkezler kurulmalıydı. 8. Elizabeth Paul ve Annenfeld'e giden yollarda göçmenlerin geçişinin zorla kısıtlanması sorunu kompetan yetkililere bildirilmeliydi. 9. Elizabeth Paul valiliğinin sığınmacılara dağıttığı paralar günde kişi başına 15 kapike yükseltilmeliydi. 10. Yeni bir ülkeye yerleştirilen sığınmacıların daha önce yaşadıkları hayat göz önüne alınmalıydı. Dağlık bölgelerden gelenler benzeri yerlere, ovalık yerlerden gelenler de düzlüklere yerleştirilmeliydi. Geçici bir süre köylerde barındırılacak sığınmacıların sayısı belirlenirken, bu köylerin zengin köyler mi yoksal köyler mi olduğu dikkate alınmalıydı. 11. Sıcak tutacak giyim eşyası, yorganlar, botlar, demir sobalar, gaz ve mümkünse çay, şeker ve sabun az miktarda da olsa derhal sığınmacıların hizmetine sunulmalıydı. 12. Sığınmacıların yakacak sorunu. Kafkasya Orman İşletmeleri yetkililerine havale edilmeliydi. 13. Merkez organ tarafından sığınmacılara un dağıtılması sorunu ve unun köylerde ve köylük bölgelerde kış için stoklar halinde saklanması daha sonra kararlaştırılması gereken bir konudur. 14. Yerel yönetim büroları komiteye sığınmacıları getiren trenlerin kalkış gün ve saatlerini bildirmelidir. 15. Kafkasya Merkez Yardım Komitesi bölgedeki sığınmacıların doyurulması görevini şehir meclisine devretmelidir. Bu olanaksızsa şimdiki yiyecek dağıtım sisteminde değişiklikler yapılmalıdır. 16. Sığınmacıların yerleştiği bütün noktalara komitenin birer temsilcisi atanmalı, bu temsilciler komiteyle temas halinde bulunmalı ve belirli bir yerde acil bir ihtiyaç ortaya çıktığında hemen bildirmelidirler. 51. Kafkasya'daki sığınmacılar, S.G. Wilson tarafından Ermeni ve Süryani göçmenlere yardım amaçlı Amerikan Komitesi Sekreteri Samuel T. Dutton'a gönderilen Erivan 29 Aralık 1915 tarihli mektup. Ermeni sığınmacıların yaşadığı Ermeni köylerine yaptığımız inceleme gezisinden yeni döndük ve kişisel gözlemlerimize göre onların yaşama koşulları hakkında rapor vermeye hazırız. Erivan vilayetinde 105 bin Ermeni, Nasturi ve Yezidi sığınmacı var. Bunlardan 18 bini Erivan kentinde, bunların da birçoğu oralıların evlerine dağılmış durumda. Daha başkaları büyük binalarda, yetimhane ve benzeri yerlerde topluca yaşıyor. Bir barakada 420 kişinin kaldığını gördük. Bütün odalar doluydu. Bazı odalarda 40, bazılarında 20 kişi kalıyordu. Şanslı olanlar yere bir lata ya da kalas koymuş, onun üzerinde uyuyor ve oturuyordu. Çoğu mutfakta ya da kilerde çıplak yerde yatıyordu. Çoğunun yatak yorganı yetersizdi, bazılarının da hiç yoktu. Bazıları 4 kişi olarak bir örtünün altında yatıyordu. Bir adam bütün geceyi nasıl oturarak geçirdiğini, soğuktan dişlerinin nasıl birbirine vurduğunu anlattı. Bir başka adam bütün gün yataktan çıkmıyordu çünkü giyecek elbisesi yoktu. Bir odada Van'dan gelen iki protestan ailesi kalıyordu. Bu insanların babaları hastalıktan ölmüştü. Bir grubun annesi de hasta yatıyordu. Her aile 7-8 kişiden oluşuyordu. Samanların üzerine kilim seriyorlardı. Hepsine yetecek kadar battaniyeleri yoktu. Oda son derece havasızdı. Bunlar Van'dan gelen rahat yaşamaya alışık insanlardı. Köylerdeki koşullar daha da kötü. Buradan 15 mil uzaklıkta Somaar'da Protestan Kilisesi'ne bağlı en yaşlı kişi tarafından karşılandık. Gördüğümüz manzara üzücüydü. Bazı durumlar ise bir dereceye kadar rahatlatıcıydı. Bu iyi yürekli adam oldukça geniş olan evine iki sığınmacı kadın almıştı. Temiz giyimli kadınlardı bunlar ve ev sahibi onlara iyi bakıyordu. Kendi yediklerinden onlara da yediriyordu. Birçok Ermeni köylü sığınmacıları evlerine almış onlara bakıyorlardı. Daha başkaları köy odalarına, fırınlara, ahırlara, ambarlara sığınmacıları yerleştirmişti. Fırınlarda kalanlar şanslıydı. Çünkü içerisi dumanlı da olsa yanan ateşin sıcaklığıyla ısınıyorlardı. Ahırlardakiler de talihliydi. Sığırların, öküzlerin nefesiyle ısınıyorlardı. Köy odalarında ve ambarlarda kalanların sobaları, yakacak ateşleri yoktu. Ermenistan'ın bu yüksek bölgelerinde hava çok soğuk olur. Kar bütün kış yerden kalkmaz. Ararat iki büyük doruğuyla uzaktan görünür, birkaç mil uzaklıktadır. Kafkasya'dan gelen soğuk rüzgarlar ovada eser. Gündüz giyecek elbisesi, gece örtünecek örtüsü olmayan bu kalabalıkları görmek merhametimizi uyandırdı. Üzücü öykülerini dinlediğimizde daha da çok acıdık onlara. Bir fırına girdik. 15 kadın ve çocuk arasında genç bir adam vardı. 36 kişilik varlıklı bir ataerkil ailedendi bu insanlar. Bir baba, 3 oğul, eşleri ve çocuklarından oluşuyordu aile. Bunlardan 21'i öldürülmüştü. Erkeklerin hepsi ölmüş, geriye yalnızca bu genç kalmıştı. O da bir Kürdün kucağına sığınmış ve onun acımasıyla canını kurtarmıştı. Bunlar Perkus adlı bir köyden gelen bir Protestan ailesiydi. 13-16 kişilik aileler gördük. Yalnızca analar, kızlar, gelinler ve çocuklar. Erkekleri yoktu. Erkekler nerede diye sorduk. Hepsi öldürüldü. Ya da 70 erkekten sadece biri kurtulabildi. Köyde 100 erkek vardı ama sadece 20'si kaçabildi. Köyde 450 aileydik ama kurtulan 20-30 kişi diye cevaplar aldık. Kadınlar nereye götürüldü diye sorduk. Evet, güzel kızlar alıp götürdüler dediler. Kaç tanesini? Benim kızlarımdan 4'ünü götürdüler. Çırılçıplak ortada kaldık. Öteki çektiklerini, acılarını, gördükleri eziyetlerini anlatmıyor, sessiz kalıyorlardı. Hayatta kalan bir adama seslenip sorduk. Sizler burada kaç kişisiniz? Türk ordusunda asker olduğumdan köyde değildim. Katliamı duydum. Dağlardan dolaşarak köye döndüğümde her yerin yakılıp yıkıldığını gördüm. Rusya'ya kaçtım ve ailemden sağ kalanları burada buldum. Van yakınlarından Erciş'li bir başka kadın şöyle dedi. Pazara alışverişe giden erkekleri topladılar ve valiliğe götürdüler. Karanlık bastıktan sonra hepsinin öldürüldüğünü işittik. O gece kaçtık. 300 evli Kurpalu köyünde 900 sığınmacı kalıyordu. Bunlardan 300'ü 1915 Nisan'ında ilk göç edenler arasındaydı. 600 kadarı da Temmuz-Ağustos aylarında kaçmışlardı. Birinci göçle gelenler bazı eşyalarını da getirebilmişlerdi. İkincisi katliamlardan sonraki korkunç kaçıştı. 40 bin kişi Rusya topraklarına ulaştıktan sonra hastalıktan ölmüştü. Daha sonraki sığınmacıların hali yürekler acısıydı. Kurpalu'daki koşullarla ilgili biraz bilgi vereyim. Bir kadının etrafını 7-8 kişi sarmıştı. Hepsine yetecek yatakları yoktu. Elbise yerine çuvallara bürünmüşlerdi. Kadın şunları anlattı. Kendimi çamurların içine atıp kurtuldum. Başımın üstünde ölü bir çocuk yatıyordu. Ailede 50 kişiydik. 9 kadın ve çocuğu Kürtler esir alıp götürdü. Ahırda öküzler ve sığırlar birbirine sokuluyordu. Yan tarafta bir koyun sürüsü vardı. Hava boğucuydu. 18 kişilik 3 aile bir uçta yığılı durumda bekleşiyordu. Sığındıkları yer öylesine dardı ki yan yana yatamazlardı bile. İki direğin arasına bir bebek için beşik kurulmuştu. 18 kişi arasında tek erkek kör bir gençti. Fırında 27 kişi kalıyordu. Biri çok genç, biri çok yaşlı iki erkek vardı. Aileden 7 erkek askere götürülmüş, ötekiler öldürülmüştü. İkinci göç kolundan bu köyde kalan 600 sığınmacılardan yalnızca 30'u erkekti. Bazıları ordudan kaçan askerlerdi. Birisi bir ölü yığınının altından sürüne sürüne çıkmıştı. Bütün kadınlar da ölümden kurtulamamıştı. Kadınlar hunharca katledilmişti. Hamile kadınlar kılıçla doğranmıştı. Emzikli kadınların göğüsleri kesilmişti. Bazıları zulümden kaçmak için çocuklarıyla birlikte kendilerini uçurumlara atmıştı. Son gelen kadınlardan biri birkaç yıl önce bir Kürt tarafından kaçırılmıştı. Kürt'ü öldürüp iki çocuğuyla birlikte kaçmayı başarmıştı bu kadın. Muancık. Burada da çok sığınmacı var. Bütün öteki yerlerde olduğu gibi elbise ve özellikle yatak döşek eksikliği var. Bir odada 22 kişi kalıyor. Bunlardan ikisi erkek. Çoğu zaman yerde yatıyorlar. Ancak 4'te birine yetecek kadar yatak var. Bir başka odada 10 kişi var, erkek yok. 15 kişi öldürülmüş bunlardan. Kızlar kaçırılıp götürülmüş. Bir erkek çocuk annesinin etekleri arasına saklanarak kurtulmuş. Elbiseleri parça parça, yatacak yerleri yok. Veri Aylalu. Bu 70 hanelik köy berbat koşullarda 370 sığınmacıyı barındırıyor. 3 aileden 22 kişi bir fırında kalıyor, yanı başlarında kurutulmuş gübre yığılı. Türkiye'deki köylerinde 70 erkek varmış, biri sağ kurtulmuş. 4 kız ve 3 gelin kaçırılmış. Bir başka kulübede 4 kadın ve bazı çocuklar kalıyordu. Bunlar 24 kişilik bir aileden sağ kalanlardı. Bu köydeki bütün erkekler öldürülmüştü. Çok zor koşullarda yaşıyordu sağ kalanlar. Başlıca besinleri ekmek ve suydu. Bu koşullar altında aylarca yaşadılar. Bu feci durumun üstesinden gelmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yerel komite ve valilik komitelerinin çalışmalarına yardımcı oluyoruz. Hazır giyim eşyası bulunmuyor, battaniye de yok. Az miktarda döşek satın alabildik. Dikiş dikebilecek kadınları bir araya toplamaya çalışıyoruz. Ve Tiflis'ten giyecek getirtmek için temas kurmuş bulunuyoruz. 7000 kadar elbise satın almayı başardık. Bulunması zor oluyor bunların. Yollarda orduya ait kamyonlara öncelik tanındığından giyecekler hazır olduklarında nakledilmesi güçlükle sağlanıyor. Grand Duke Nikola tarafından kabul edilmemizi anlatmaya zamanımız yok. Yardım çalışmalarımızın başarıya ulaşması için iyi dileklerde bulundu. Eçmiyatzin'de bize sıcak teşekkürlerini sunan Katalitokas'a yaptığımız ziyareti ve Amerikan halkının bu zor durumdaki halka yardımlarını anlatmaya da zamanımız yetmez. Gece de Katolikos'un misafiri olarak kaldık. Vali, piskopos ve basın bize işlerimizi hızla bitirmemiz için iyi dileklerini sundu. Sıcak tutan giyecekler ve battaniyeler birçoklarını hastalık ve ölümden kurtaracak. Bu zavallı halkın acınacak durumu, rahat evlerinde yaşayan on binlerce nimetten yararlanan Amerikalıları etkileyecektir. Burada birçok yerde yardım komiteleri örgütledikten sonra birimiz ya da ikimiz birden giyecek ve yatak, döşek, battaniye gibi malzeme elde etmek için Tiflis'e döneceğiz. 31. Ayrımın sonu. Sayfa 434.